افتاری ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize en kalbi muhabbetlerimle saygılarımı sunuyorum. Bir Tarih ve İnsan programında tekrar sizlerle beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımında sevgili Muhittin Sami Yaygıngöl sesimizi ulaştırıyor. Ve ben Deniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Programa girmeden önce programa katılabilmeniz için canlı yayın iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. Telefonumuz 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Elektronik posta adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. Hususi mailimiz ahmet@ahmetsimsirgil.com. ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bir haftalık aradan sonra sizi burada ağırlamak bizim için şeref.
Yine beraberiz.
Evet.
Elhamdülillah. Evet.
Malum geçen hafta Osmanlı-Memlük arasındaki olaylara giriş yapmıştık. O konuya girmeden önce isterseniz gelen birkaç mail var Safeviler hakkında.
Evet.
Onları biraz aydınlatmanızı isteyeceğiz. Şöyle ki sualleri soruyorum size hocam. Selim Han'ın Safevilere karşı bazı uygulamalar tenkit ediliyor genel evet. olarak. Mesela deniyor ki neden elçileri hapsettirdi? Birincisi bu. İkincisi Şah İsmail'in hanımı Taşlı Hatun'u neden geri göndermedi ve evlendirdi? Bu başkasının hanımını evlendirmek uygun mudur? Üçüncü olarak da tüccarın mallarına el koyuldu. Bu nasıl oldu? Bunları biraz açıklarsanız çok memnun olacağız.
Evet.
Buyurun hocam.
Ben de kıymetli TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Ve kendileriyle beraber olmaktan memnuniyet duyduğumu yine bir kez daha ifade ediyorum. Yavuz Sultan Selim Han gerçekten uygulamaları itibariyle Osmanlı padişahlarının arasında çok mümtaz bir yere sahip. Yani öyle bir padişahlar gelir gider, netice itibariyle büyük bir devlet, bir sistem devleti. Uygulamalar belli periyodik şekillerde birbirine benzer bir şekilde devam eder. Ancak Selim Han'a baktığımız zaman uygulamalar değişiyor. Yani elçilere davranışlar veya bu nevi savaşlardaki durumlar, bazı uygulamalar Selim Han çok farklı. Dolayısıyla da Selim Han'ın uygulamaları ilk planda insanları birdenbire ürkütücü olabiliyor. Yani bunlar doğru, hatta bunlar Osmanlı Sarayı'nda bile tartışılıyor. Yani böyle bir durum. Hatta Kanuni döneminde ben biliyorum, Kanuni'nin huzurunda Hasan Can'a soruyorlar. Hasan Can Çaldıran Savaşı sonrasında Selim Han'ın sohbetine girmiş büyük bir alim. Yani Hasan Can'ı Kanuni Sultan Süleyman çağırıyor huzuruna ve orada meşhur sadrazamı vardır İbrahim Paşa. Kanuni devrinin en büyük sadrazamlarından biridir. 14 sene sadaret makamında kaldı. Ve bu uygulamaları, bazı uygulamalarını Hasan Can'a da soruyorlar. Yani Selim Han neden böyle bir uygulama yaptı? Bunlar hukuken uygun muydu? Yapılabilir miydi? Şer-i şerife aykırı değil miydi? Gibi ifadelerle Hasan Can'ı sıkıştırıyorlar. Hatta Hasan Can'a sen onunla beraberdin. Son nefesine kadar da beraberdin. Hep beraber bulundun. İhtimaldir ki bu nevi uygulamalarının sebebine de vakıfsındır. Neden Selim Han bu çeşit uygulamalarda bulundu diye bir şey içerisine giriyorlar. Ve hatta bu konuşmalar belki suallerin de cevabı olacaktır. Evet. Yani Hasan Can elçinin diyor mesela elçilik meselesinde evet. Ki elçilerin hapsedilmesi burada özellikle Mir Abdülvehhab var Seyyid. Yani Seyyid bir zat gelmiş bunun hapsedilmesi belki Osmanlı alimlerinin bile ilk anda beklemediği bir husus. Yani kendisi Seyyid bir zat elçilik vazifesiyle gelmiş ve Selim Han Gadab'a geliyor bunları hapsettiriyor. Şimdi bir kuraldır ki diyor yani sadece elçinin vazifesi haber vermektir, duyurmaktır. Elçiye zeval olma sözü meşhurdur. Yani özellikle Mir Abdülvehhab gibi Seyyid, asil, ömrünü bilime adamış bir mübarek kimseyi hapsettirmek uygun muydu diye ifade ettiklerinde Hasan Can diyor ki Selim Han Hazretleri Kızılbaşı meydana çıkıncaya kadar ne kanlar yuttu, ne çileler çekti. Yani Selim Han'ın tek bir düşüncesi bu Şah İsmail'i meydana çıkartabilmekti, karşısına çıkartabilmekti. Çünkü ordu içinde ciddi manada bir sıkıntı vardı Selim Han'ın yürütmesinde ve biz bunu çok uzun anlattık.
Evet, çok uzun anlattık.
Bunları anlatmasak belki de ana mevzular ortaya çıkmayacak. Ona nice hakaretimsi, küçük düşürücü, nefsine dokunan, kendisine ifadeler söyledi ki meydana çıksın.
Evet.
Ve onu zorlukla çekti meydana. Ve ondan sonra çok büyük bir darbe indirdi. Yani müthiş bir muşta vurdu ki o kıyamete kadar acısı onun kalbinden çıkmaz diyor Hasan Can. Fakat Selim Han orduyu orada tutamadı. Selim Han'ın maksadı yeniden şeye gitmekti, İran'a gitmekti. Bu sebeple de gelen elçilerine yine ağır cevaplar gönderiyordu Şah'a. Onun gururunu incitiyordu ki yeniden bir gaflet bassın, huzuruna çıksın ve onu öldürsün. Evet. Onu ortadan kaldırsın. Onu kaldırmadıkça Türk birliğini tam manasıyla sağlanamayacağına inanmıştı.
Mesele kapanmamıştı çünkü.
Evet. Şimdi Mir Abdülvehhab'a gelince diyor, Şah'a söz vermişti. Ben Selim'le anlaşmayı yaparım. Bir söz verdi, kesin söz. Yani Osmanlı casusluk teşkilatı çok yüksektir. Kendisine bir garanti veriyor. Bu garantiyi vermesine Selim Han çok bozuldu diyor. Ve ikincisi, sahabe düşmanlarının kıyafetiyle huzuruna çıktı. Onların huzuruna. Halbuki bir alim kıyafetiyle çıkabilirdi.
Evet.
Yani o sahabi düşmanlarının kıyafeti ve elbisesiyle huzuruna çıkıp böyle diklenmesi Selim Han'ı son derece rencide etti.
Bir din gayreti var değil mi?
Ve evet, müthiş bir din gayreti vardır Selim Han'da ve dolayısıyla bundan ciddi manada üzüntü duydu. Belki bir başkası olsa çok farklı davranırdı ama onları bir müddet için hapsettirdi ve daha sonra da çıkartıp gönderecektir.
Yine şanına yakışır bir şekilde
davranıyor. Yani buradaki sebebi buna bağlıyor. Evet. Bunun üzerine İbrahim Paşa Kanuni'nin huzurunda yani peki diyor başkasının hanımını ki bu diyor hiç töreye ve geleneğe de uygun bir durumda değildi diyor. Neden diyor bir şahın hanımını el koydu, aldı ve birisiyle evlendirdi. Bu başkasının nikahlı hanımını bir başka biriyle evlendirmesi dinen uygun olur mu diye ifade ediyor. Şimdi bu noktada Hasan Can o kararını alimlerle danışarak almıştır. Yani bunu kafasından söylediği bir yaptığı bir hususiyet değildir. Bunu alimlere danışarak alır. Şer-i şerifin ruhsat verdiği işi yapmaya itiraz olur mu diyor. Yani şer-i şerif buna ruhsat vermese zaten bunu yapmazdı. Kaldı ki evlendirdiği kimse o da son derece alim bir kimseydi. Nişancı Tacizade Cafer Çelebi alim bir insandı. Kendisi almazdı. Hem siz bilmiyor musunuz İran'da nikah tam değildir. Yani mut'a nikahıdır, geçici bir nikahıdır. Bunun da İslamiyet'te yeri yoktur bu nikahın diyerek onların İran'da yapılan nikahın Osmanlı'daki şer-i şerife uymadığını açık bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla bu konuda da Selim'i muahize etmek, yanlış yaptı demek doğru değildir, evet, diye cevap veriyor. Yine bu defa tüccarlar meselesini işte gündeme getiriyor. Tüccarların mallarını alması ne denli doğruydu diye söylüyor. Aslında Selim Han tüccarların mal kıyafeti, malları altında, ipek ticareti altında silah ticareti yapılıyordu. Karşıya silahlar götürülüyordu. Bunu tespit ettiği zaman Selim Han geçici bir süre bunu yasakladı. Fakat tüccarlar bu kapıyı mal hırsıyla, para hırsıyla yeniden açtılar. Ve yeniden ticarete başladılar. Gizlice bunun yapıldığını duyunca Selim Han gadaba geldi ve hepsinin eşyalarına el koydurtturdu. Fakat diyor, yani bak burada Selim Han bütün malları defter ettirdi. Kimin malına ne el konulduysa hepsini bilfiil defterlere yazdırdı. Bu ne demektir? Bu o oğluna güveniyor. Ya bir müddet sonra kendisi verecekti, iade edecekti veya oğullarının, bu devlet bir çadır devleti değil, bir hukuk devletidir. Yeri geldiği zaman yerine getirilir, kendisinden sonra oğlu bunları teslim eder. Düşüncesi onda vardı. Nitekim padişahımız ki Kanuni orada bütün bu malların sahiplerine bir hakkın en küçük bir eksilme olmadan, çünkü defterlerde gördü ve tüccarlara aynen teslim etti. O yazılmamış olsaydı nasıl teslim edecekti? Ve bu ifadeleri söyleyince Kanuni de bundan çok büyük bir hoşnutluk ve memnuniyet duyuyor. Yani Yavuz Han, Yavuz Sultan Selim aslında biz ilk planda böyle sanki anlık kararlar, keskin kararlar veya uygunsuz uygulamalar gibi bir an hatıra gelebilir. Aslında hiç böyle bir şey değil. Evet. Yani yaptığı hususlar ya mutlaka kendisi bilerek yapıyor, yani ilmin, o konudaki gerekenin ne yapılacağını bilerek, hak ederek veya alimlerle danışarak, ama mutlaka bunun uygunluğu var. Yani Yavuz Sultan Selim Han'ın uygunsuz denebilecek gerçekten tek bir uygulaması gösterilemez. Dolayısıyla da burada ben bu nevi yerine göre sualleri bilmemezlik, okumamazlık, araştırmamadan konuşmak olarak değerlendiriyorum. Eğer konu başlangıcıyla, çünkü tarih yani neticeye hüküm vermek değildir. Tarih neticeden o işin sebeplerine ulaşmaktır ve yorumlamaktır. Sebeplerine, nedenlerine, başlangıcına varmaktır. Yoksa sonuca göre konuşursak, neticeye göre hüküm verirsek ortaya bambaşka yanlış değerlendirmeler ve yorumlar ortaya çıkar. Günümüzde genellikle maalesef bu yapıldığı için anlaşılamıyor. O sebeple de tarih kitaplarını, bu konuda yazılanları iyi okumalı ve yorumlamamız lazım diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ederiz. Güzel bir açıklama oldu. Kim ki meşveresiz iş işleye, şol nedamet parmağın çok dişleye.
Demişler. Evet.
Evet.
Yani çok doğru. Meşveresiz kim ki bir iş işleye, şol nedamet parmağın çok dişleye. Danışmadan iş yapan ağrımadan ölür derler çabuk. Bir bilsen de bin bilsen de bir bilene danış derler. Yani danışmak ve meşveret Osmanlı'nın temel hususiyetlerinden bir tanesidir. Meşveret meclisi hem alimlerle devamlı her an yanlarındadır. Onlarla meşveret ederler. Hem divan, yani Osmanlıların bir resmi divanı vardır. Bir de gayri resmi danışma meclisi vardır. İşte Hasan Can. Evet. Devamlı padişahla beraber. Kemal Paşa Zade. Yavuz Sultan Selim'in seferlerinde hep beraber alimlerle münazaralar yaparlar, kitap mütalasında bulunurlar, istişareler yaparlar.
At üstünde.
Yani yerine göre at üstünde. Yerine göre çadırda yemeğini yerken, otağında otururken, yani sohbetini yaparken devamlı bir şekildedir. Bunlar hep birbirleriyle bir aradadır. Onun için Osmanlı sadece divanda padişah görüşecek, danışacak meselesi yoktur. Osmanlı'nın bir de gayri resmi istişare meclisi vardır ki o da devamlı alimler yanlarındadır.
Çok dinamik bir yapısı var. Evet. Sürekli hareket halinde. Evet. Hocam isterseniz Selim Han'ın Memlüklerle arasındaki o açılma başlamıştı. Geçen hafta biraz değindiniz. Biraz oradan başlayalım tekrar.
Evet. Doğru. Aslında Selim Han'ın bütün maksadı ve bütün niyeti hala görüyoruz ki İran üzerine, Safeviler üzerine. Hatta bunun diyor, bunun Şah İsmail'e gerçekten mektuplar gönderiyor. Hazır ol yine üzerine elçileri hapse attırmasında, yani elçilere belki güler yüzle geri gönderse anlaşma yapılacak. Ama devamlı savaş noktasını vurguluyor İran'la ve hatta bunun diyor Uzun Hasan kadar bile gayreti yokmuş diyor Şah İsmail'in. Uzun Hasan yediği silliğe dayanamadı, gururu varmış, çabuk göçtü. Bu diyor kendini içkiye verdi diyor. Kendi gece gündüz içiyor. Gerçekten Şah İsmail öyledir. Yani gece gündüz içkiyle ömrünü tüketmiştir ondan sonra. Ve hiç ayık durmaz. Devamlı içtiği kaynaklarca sabittir. Hatta yine evlilik meselesinde, kadın meselesinde Hasan Can'ın çok enteresan sözü var. Taçlı Hatun zaten bir başka beyin hanımıydı diyor. Onu beğendiği için zorla aldı diyor. Yani Şah İsmail'in nice insanların haremine el uzattığı da meşhurdur diyor. Evet. Beğendiği devlet adamının hanımını alırdı diyor. Veya yok, onunla beraber çok böyle şeyleri de vardı. Hem o mutan nikahının yanında kural tanımıyor. Bunun diyor onun kadar gayreti yokmuş diyor Uzun Hasan kadar Yavuz Sultan Selim. Devamlı onu bir kez daha aslında Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'e istediği darbeyi indirebilse, oğulları ufak ve o bölgede belki Şia inancı o kadar yer etmeden Yavuz Sultan Selim oğulları arasında devlet parçalanacağı için yani zamanında tehlikeyi ortadan kaldırabilecekti. Ama bu düşündüğüne işte Memlükler mani olacaktır. Memlükler mani olacaktır. Buradaki gerçekten Memlüklerin tavrı ve hareketi Osmanlılar için çok önemlidir. Çünkü Şah İsmail Memlük Sultanına elçi gönderiyor ve bak diyor benden sonra senin yaptıklarını unutmaz o Selim Han için. O sen diyor zamanında hem babası Fatih'e hem dedesi Fatih'e hem babası 2. Bayezid Han zamanında Osmanlı askerlerine az vurmadın, az rencide etmedin. Gerçekten Memlükler Osmanlı askerlerine karşı çok ağır davranmışlardı. Yani zincirlerle sürüklemişlerdi. Başlarıyla çevgan oyunu oynamışlardı. Evet. Ve Fatih Sultan Mehmet hasta olduğu halde Memlük seferine gitmişti. Bu da Yavuz Sultan Selim için aslında neden bir halifelik merkezine, neden Memlük ülkesine gitti diye biraz tenkit edilir. Ama bunu tenkit edenler neden gittiğini araştırmazlar. Sadece gittiği söyleyeyim için tenkit ederler, sonuca bakarlar. Evet. Nedenini düşünmezler, nedenini araştırmazlar. Yani burası son derece önemli, çarpıcı. Neden gittiğini düşündüğümüz zaman Şah'ın bu mektubu var ve Şah mektubunda onun yaptıklarını açık açık söylüyor. Sen diyor az çektirmedin Osmanlı askerlerine, kan kusturmadın. Ve Selim o zamanlar Trabzon'da Sancakbey'iydi. Ve senin yaptıklarını çok iyi görüyordu. Sana bunları bırakacağını mı zannediyorsun? İlk fırsatta senin başını ezecektir. Senin memleketini de alacaktır. Tabi burada Yavuz Sultan Selim Han saldıracak durumda mı? Bunu Şah İsmail tahrik ediyor. Onu işin içerisine, Memlükleri işin içerisine çekmek istiyor.
Taraftar buluyor.
Taraftar kendine. Ve bir taraftan da hem şeyin yaptıkları gerçek söylüyor ama bunları unutma, Selim Han seni ezecektir derken de burada da yorumunu katıyor.
Evet.
Ve sen meydana gel, sen de çık ortaya, beraber ezelim. İşte bu noktada Memlükler elçilerini Şah katına gönderiyorlar. Yani Sünniliğin merkezi olan, halifenin bulunduğu bir ülke, dünyada Sünniliğin merkezi ve onu yayan, onu koruyan olması gereken bir devlet, Şia kendisinden ayrı ve kendisine düşman ve kendisine hayat hakkı tanımayan bir devlete işbirliğine girişiyor. Kime karşı? Yine aynı kendileri gibi Sünniliğin hamisi olan Osmanlılara karşı.
Kendisi de Türk.
Yani kendisi de Türk. Müslüman. Yani böyle bir durumda Şah İsmail'e elçi gönderiyorlar ve hatta mektubunda Osmanlı'yı ezdikten sonra Rum bana ait değil, senin olsun diyor Şah İsmail'e. Yani ezelim, Osmanlı'yı ezelim, Rumu dediği Anadolu.
Evet.
Anadolu bana gerekmez. Anadolu'yu sen al diyor. Sanki Anadolu'yu aldıktan sonra Şah İsmail Memlüklere Mısır'ı bırakacak.
Yani
işte hırs, gerçekten saltanat hırsı, devlet hırsı bazı şeyleri. Yoksa ben şuna kesin kesin inanıyorum ki Memlükler Selim Han'la beraber hareket etseler, böyle bir davada Selim Han'a biz senin yanındayız deseler, Selim Han Memlüklerden tahtı ve bir karış toprağı alacağını tahmin etmem.
Peki akla şu geliyor hocam, arada böldüm ama. Şimdi burada iki Müslüman Türk hükümdarı, ikisi de. Aracı bulucu alimler yok mu?
İki bir Müslüman Türk derken Memlükleri kastediyorsun. Tabii. Memlükler biraz daha Çerkez ve Arap.
Evet.
Urban. Yani hatta bu sebeple Çerkezler biraz, benim çok sevdiğim bir dostum da bunu söyler.
Evet.
Yavuz Sultan Selim Han Çerkezlere vurdu falan diyerek Memlükler, çünkü Çerkez devletidir. Memlüklerin kendisi Çerkez'dir, köledir. Devleti ele geçirmişlerdir, o devleti. Ve orada öyle bir devlet oluşturmuşlardır. Tabi burada Türk diye, şu çok önemli, belki de çok güzel oldu sizin yanlışınız.
Evet.
Orada bir gerçeğin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bazen bunlar çok güzel ifadelerdir. Bir eksiklik bir doğrunun konuşulmasına ve ortaya çıkmasına yol açar. Şimdi Peygamber Efendimizin bir hadisi şerif vardır. Ümmetimin helakı üç şeydedir. Bir tanesi ırkçılıktır. Bir tanesi kader konusudur. Bir tanesi de nakilden uzaklaşmaktır. Din nakil dinidir denir ya, nakledilme, Peygamber Efendimiz'den bu zamana nakledilme. Bana göre dersen, din de kendine göre bir çığır açmış olursun. Herkese göre bir din ortaya çıkar o zaman, bana göre. İşte nakilden uzaklaşmak o. Yani dinleyicilerimiz belki şimdi direkt şeyi algılayamayabilir. Ama bizim için burada önemli olanı ırkçılık. Irkçılık meselesi. Yani Osmanlı hiçbir zaman ırkçılık yapmamıştır. Hatta Osmanlı'yı bugün tarih en fazla kötülendiği noktalardan birisi, Türk'e arka çıkmadı. Türk'ü kötüledi. Türk'ü şöyle yaptı. Türk'e böyle dedi. Aynı Osmanlı'yı Türk yüzünden kötüleniyor başkaları. Öteki Çerkez'e vurdu. Beriki Türk'e vurdu. Hani Şah İsmail Türk'tür.
Evet.
Şimdi burada inanç meselesinde ayrılık var. Ama Şah İsmail'in ordusu baştan başa, savaşta da anlattım, %95 itibariyle Türklerden meydana gelir. Şah Türk'tür. Osmanlı oğluna acımamıştır devlet ve din meselesinde. Şimdi Osmanlı'da ırkçılık yoktur. Osmanlı'yı Osmanlı yapan, Osmanlı'yı yücelten, Osmanlı'yı büyüten odur. O netice itibariyle oğlu isyan etse oğluna, Türk isyan etse Türk'e, bir başkası inancına falan bakmaz, ırkına bakmaz, şu mu demez, Çerkezse Çerkez, devlet bazında bakar. Yoksa Osmanlı devletinde herkes dilini de korumuştur, dinini de korumuştur, inancını da korumuştur, ticaretinde de hürdür. Her hususta Osmanlı dinin prensipleri neyse bunu uygulamıştır. Osmanlı bir prensip devletidir. Osmanlı'nın bir hukuku vardır, kanunu vardır. Bu da şer-i şerife uygunluktur. Dine çatamayanlar Osmanlı'ya çatarlar Fehim Bey.
Evet.
Yani dine, evet, İslamiyet'e vuramayanlar, bugün bunu net bir yere yazmak lazım, İslamiyet'e direkt ve doğrudan çatamaz, Osmanlı'yı kötülerler. Osmanlı'nın bütün uygulamaları dine dayanır.
Yani şöyle mi diyelim?
İslamiyet'e dayanır.
Osmanlı'yı sevmeyen çatanlar da şöyle bir durmak lazım değil mi?
Durmak lazım ve düşünmek lazım, necilik yapıyor. Bakarsın arka planında ırkçılık yatar. Başka bir şey yatar. İşte böyle çok sevdiğim bir dostum da böyle hani Çerkezlere vurdu. Sen Çerkez diye Çerkez'in yanlışını, Türk diye Türk'ün yanlışını, Kürt diye Kürt'ün yanlışını yani savunmaya kalkarsan benden diye.
Evet.
Deden bir olaya sebep oldu. Akşam eve gittin, duydun. Dedenle komşu kavga etmiş. Deden komşunu dövmüş falan. Veya dedeni dövmüşler. Sen hemen üzerlerine gideceksin. Deden ne yapmış? Adamın keçisini mi, davarını mı öldürmüş, kesmiş, adama küfür mü etmiş, adama hakaret mi etmiş, başka bir şey mi etmiş? Yani deden haklı mı, haksız mı? İnsan dedesi haksızsa, ya dede, baba, bunu böyle yapmayacaktın, burada sen haksızsın, özür dileyelim, bir şeyler. Yani veya onlar haksızsa yine görüşerek, konuşarak, değil mi? Yani evet, hukuk diye bir şey var. Hukuk neyse netice itibariyle ona herkesin tabi olması lazım gelir. Bugün gerçi hukuk da biraz karıştı ama evet, oraya girmeyelim. Yani netice itibariyle bir hukuk devleti son derece önemlidir. Osmanlı da İslam hukukuyla yönetilen bir devlettir. Ona uymuyorsa Osmanlı'yı tenkit ederiz.
Evet.
Burada yanlış yaptı. İslam hukukuna aykırı davrandı. Buna uymadı. Bakın Kanuni'nin huzurunda İbrahim Paşa ve Kanuni tartışıyorlar Yavuz babası Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptıklarını. Uygun mu değil mi? Ve bir alime soruyorlar ve bir alim cevap veriyor.
Mükemmel bir şey hocam.
Ya gerçekten düşünsene, mükemmel bu.
İnsanın babasını soruyorsunuz. Niye
ve
böyle?
Kanuni yaptı? Gibi onun oğlu konuşturmaz bile başka bir yani. Şey olsa. Ama burada dinliyor. Niye? Kendisi belki uygulamayacak, yapmayacak, ondan ibret alacak.
Evet.
Biz de o sebeple burada yeri geldikçe ben rahat konuşan biriyim. Yani Türklerim, Kürtlerim, Çerkezlerim, dinleyicilerimiz alınmasınlar. Mesele burada doğru olanda birleşebilmektir. Yanlışı kim yaparsa yapsın, ben de yapsam, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz demişler. Noksanımızı birisi söylerse ondan çok memnun olmalıyız. Ona teşekkür etmeliyiz, onu dost bilmeliyiz. En büyük dostu kişinin noksanını söyleyeni söyleyendir. Eksiğini söyleyendir. Dostun sana eksiğini söyler. Düşmanın söylemez. Düşmanın söyler mi senin eksiğini?
Söyle.
Eksiğini giderirsin. Düşmanın ooo ne mükemmelsin falan der, ne iyisin der. Hepsini yanlış bir şeylere söyler. Dostu insanın hatasını söyler. Eksiğini gösteren dosttur. Dost budur asıl dost. O sebeple eksiğimizi söyleyeni dost bilmeliyiz.
Teşekkür ederiz hocam.
Evet.
Bize de eksiklerimizi hatırlattınız. Hocam çok güzel oldu. Şimdi isterseniz kısa bir ara verelim.
Peki. İkinci
bölümü tekrar devam ederiz. Peki. Sevgili dinleyiciler. Tekrar merhaba sevgili Tegeret FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümündeyiz. Canlı yayın iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. Telefonumuz 0212 454 56 46. E-mail adreslerimiz tgretfm@tgrt-fm.com.tr ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam Osmanlı-Memlük ilişkilerine girmiştik. Biraz geniş açıklama yaptık. İsterseniz buradan devam edelim.
Evet. Şimdi buradan devam edince dediğim gibi Memlükler özellikle Şah'a gönderdikleri mektupta beraber olmayı kabul ediyorlar ve Osmanlı'yı ezdikleri noktada Rum'u dahi, yani Anadolu'yu bütünüyle Şah'a teklif ediyorlardı. İşte bu elçinin gidişi.
Hocam özür diliyoruz ama bir telefon var.
Telefon var.
Konuyla ilgili alalım.
Peki.
Buyurun hocam.
İyi akşamlar efendim.
Hocam ben Erzurum'dan arıyorum. Böyle bir yayın yaptığınız için çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim. Kiminle görüşüyorum?
Ben sizden öperim.
Sağ olun efendim.
Yani bize tarihimizi gerçekten anlatmıyorlar hocam. Yani bazen öyle oluyor ki liseyi bitirmiş bir Fatih'in hocasının bile ismini soruyorsun bilmiyorlar. Yani
maalesef.
Acınacak halimiz var. Sizi şimdi dinledim hocam. Yani TRT'ye devam et dinliyorum ama sizin böyle bir yayın yaptığınız ilk defa şey yaptım. Ve dedim bir katılıp teşekkür edeyim.
Çok teşekkür ederim. Hocam, kiminle görüştüm? Ben Erzurum'da 10 yıl kaldım. Çok severim Erzurumluları da. Kiminle görüştüm efendim?
Ben Mehmet Çolak hocam. 1987'de bir trafik kazasında gözlerimi kaybettim.
Mehmet Bey geçmiş olsun
çok
diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Ama hocam yani görmek, yani hakkı görmek daha başka.
Daha başka. Asıl görmek o.
Evet. Görmeyle bir ilgisi yokmuş.
Çok doğru diyorsunuz.
Evet.
Çok...
Ellerinizden öper. Benim çoğulan var. Bir kızım. Allah'a şükür hafızlıklarını yaptığım için. Biri Ezadi. Bir de makine bölümünü bitirdi. Bir de bu sene üniversiteyi okuyor. Kızım da 8. sınıfta.
Cenab-ı Hak zihin açıklığı versin. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
Hocam,
katıldığınız için çok teşekkürler.
Ellerinizden öperim bir şeyim vardı. İstihamda bunlar... Sizin kitabınız var mı hocam?
Evet.
Yani tarih kitabı. Herkesin Kur'an'ı Allah'a şükür var. Bunu nasıl ulaşabilirim hocam?
Şimdi kapattığımızda telefonunuzu arkadaşa verin. İnşallah evet. O sizin adresinizi alacaktır. Oraya yollarız, haberleşiriz. Telefonumuzu bırakın.
Teşekkür ederim hocam. Devamını nasip etsin.
Peki.
Allah.
İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar. Efendim. Ellerinizden öperim hocam.
Sağ olun. Teşekkürler. Dinleyicimiz Erzurum'dan arıyor Mehmet Çolak Bey. Tabi Erzurum'da ne ok ne pusat ne yay 10 yıl bu dile kolay demişler. 10 yıl kaldığım için Erzurum'dan biri arayınca çok yakın bir hemşerimiz aramış gibi oldu. Buradan evet. Bütün Erzurum'dan dinleyen TGRT FM dinleyicilerine de muhabbetlerimi sunuyorum. Tarih gerçekten bizim tarihimiz özellikle çok geniş, çok kıymetli, çok faal. Ve çok ibret alınacak yönleri olan bir tarih. Ama maalesef dinleyicimizin de ifade ettiği gibi en temel bilinmesi lazım gelen olaylar bile az biliniyor gerçekten. İşte şu konuştuğumuz mevzularda bile bilinmeyen çok şeyler var. Yani Yavuz Sultan Selim Han neden Memlük Devleti'ne sefere çıktı? Ama bunu soran bir insana yani Memlüklerin Safevilerle ilişkisi, bu mektupta neler söylediği, neler teklif ettiğini sorsanız hiç kimse bilmez. İşte yani neticeye sadece bakan, hani bugün bir işte futbol müsabakasında sadece sonuca göre yorum yapan gibi, sadece neticeye bakan bir toplum haline geliyoruz. Gerisini araştırmıyoruz. Çok önemli bu. Yani Anadolu'yu Şah'a teklif etmek, Şah'a vermek son derece ve Selim Han işte buradan itibaren Memlükleri çok ciddi takip altına alıyor. Çok ciddi takip altına alıyor. Ancak Selim Han'ın Şah üzerindeki faaliyetleri bitmedi. Mardin'e, Diyarbakır'a ve bütün Doğu Anadolu'ya Bıyıklı Mehmet Paşa'yı göndermiş, İdrisi Bitlisi'yi göndermiş ve Doğu Anadolu'yu zaten fethettirmekle meşgul. Yeni kendisi de seferi yine İran üzerine ilan ediyor. Safeviler üzerine ilan ediyor. Bütün bunlara rağmen. Elçilerini Memlüklere gönderiyor. Seferin İran üzerine olduğunu
İlan ediyor.
İlan ediyor, bildiriyor, söyleyin diyor. Ve hadım Sinan Paşa'yı 50 bin kişilik orduyla baharda yola çıkardığı zaman diyor ki Memlükler ülkesinden izin alarak git. Seferin yine Safeviler üzerine, Şah İsmail üzerine olduğunu beyan ediyor. Ve Memlüklerden de izin alarak onların topraklarından geçerek git diyor. Burada ne var? Burada Memlüklerin tavrı nasıl olacak? Evet, karşılıklı bir anlaşmalarına şahit. Elçiler gidiyor geliyor ama ne yapıyorlar, ne karar alıyorlar? Osmanlı'yı nerede bırakacaklar? Memlüklerin tavrı ne olacak? O sebeple Sinan Paşa Nisan'da harekete geçtiği zaman 50 bin kişiyle Memlük arazisine gelince Fırat'ı geçip Diyarbakır'a doğru gitmek istediğini Memlük Sultanı'na bildiriyor ve izin istiyor. İşte bu durumda Memlükler Kansu Gavri Sultan 50 bin kişiyle hareketleniyor Kahire'den. İşte sıkıntı burada başlıyor. Yani bu geçişe müsaade etmiyor ve 50 bin kişiyle beraber de gelmeye başlıyor üzerine. Yani Osmanlı'dan değil tehdit. Tehdit Osmanlı'nın gerçekten Selim Han yine İran üzerine gidecekti. Şayet bu noktada izin verselerdi Sinan Paşa'ya hiçbir şey olmayacaktı. Burada bir yol kesme hadisesi oldu.
Evet.
Yol kesme ve bu sebeple seferin yönü Memlüklere doğru yöneldi.
Evet, şimdi burada çok meşhur, hepimizin bildiği belki ama sizin dilinizden, ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Bir rüya meselesi var.
Çıkış Memlük evet. ülkesine gidiş konusunda bir rüya, meşhur bir evet rüya meselesi var. O zaman bunu nakledelim evet. yeri gelmişken. Yani zahiri sebeplerden, genel olarak zahiri sebepleri geniş bir şekilde anlattık. Dinleyicilerimiz de, kıymetli TGRT FM dinleyicileri, neden Yavuz Sultan Selim Han Memlükler üzerine, bir İslam Müslümanların halifesinin de bulunduğu bir memlekete neden yöneldiğinin zahiri sebeplerini anlamış durumdalar. Evet, bahsettiğiniz rüya hadisesi çok önemli. Selim Han İstanbul'a geldikten sonra da Hasan Can'la beraber, kaynaklarda anlatılır, Selim Han geceleri üçe bölermiş. Geceleri üç kısma bölüyor. Üçte birinde devlet meseleleriyle uğraşıyor. Üçte birinde Hasan Can'la kitap okuyorlar. Kitap okuyorlar, ibadet yapıyor. Ve üçte birinde de uyuyor. Geceyi üç kısma bölermiş. Üçte birini uyur. Üçte birini devlet işleriyle geçirir. Üçte birinde de Hasan Can'la kitap mütalası eder veya ibadet edermiş. Hasan Can'la sohbetleri ve kitap mütalaları çok meşhur. Tabi Hasan Can biraz rahatsızlanmış galiba ve bir gece gelememiş sohbetine. Ortalıkta görünmüyor ve sabahleyin hizmete geliyor. Hizmete gelince Selim Han yanına geldiği zaman diyor ki, Hasan Can, dün gece görünmedin, nerelerdeydin diyor. Hasan Can da, sultanım diyor, insanlık icabı, gaflete düştük. Dün gece uyuyakalmışım, yorgunluk, birkaç gündür de kırıklık vardı vücudumda falan, böyle meseleyi özürler dileyerek atlatmaya çalışıyor. Selim Han diyor ki, bütün gece uyuduğuna göre herhalde bir rüya görmüşsündür diyor. Anlat bakalım diyor. Şimdi Hasan Can düşünüyor tabi epeyce, bakıyor hatırına bir şey gelmiyor. Sultanım, görmedim diyor. Hele görmüşsündür canım diyor. Bütün gece rüyayla uykuyla geçirip de rüya görmemek olur mu diyor. Çekinme, anlat diyor. Allah Allah. Şimdi üzerine gelinmeyince, acaba ne gördün, bir şey gördün mü? İnsan bazen unutur. Yani bir şeyler görür ama sabahleyin unutur. Bir şey, bir vesile olunca hatırlar. Hasan Can'ın yine hatırına gelmiyor ve görmedim sultanım diyor. Bire yatsı yıkılmadan mı yattın diyor Yavuz.
Şimdi celalli bir,
celalli bir şekilde diyor, sultanım olur mu, kıldık diyor, yatsı namazını kıldım, öyle yattım diyor. Öyleyse görmüşsündür canım diyor. Şimdi yine görmemiş. Bire abdestsiz miydin diyor. Bu defa yine celalli bir şekilde, hani yatağa abdestsiz mi girdin? Olur mu sultanım diyor, abdestliydim diyor. Yani zaten abdestsiz gezdikleri yok, toprağa ayak bastıkları yok hesabının. Neyse, bir türlü gelmiyor. Ya o Sultan Selim Han kızıyor, ne biçim uyursun, çık öyleyse dışarı diyor. Ve Hasan Can dışarı çıkıyor. Allah Allah, ama ya bu işte bir hikmet var, bir iş olmalı. Bu kadar Selim Han kendisine baskı yapınca bu işte bir iş olmalı diye düşünüyor. Ve günlük telaşe içerisinde, işler içerisinde unutmuş. Bir ara bakıyor sarayın bir köşesinde 3-4 kişi, özellikle kapıcı başı Hasan Ağa, silahdar başı, hazinedar başı Mehmet Ağa oturmuşlar. Hararetli bir şekilde konuşuyorlar. Hemen Hasan Can yanlarına varıyor, böyle kendilerine hararetli bir şekilde konuşuyor görünce susuyorlar Hasan Can gelince. diyor ki gözleri de yaşlı kapıcıbaşı Hasan Ağa'nın, gözlerinden de yaş geliyor, meraklanıyor. Ne oldu diyor, bir şey mi var? İşte bu Hasan Ağa diyorlar, hazineder başı Mehmet Ağa, kapıcıbaşı Hasan Ağa bir rüya görmüş diyor. Onun tesirinde diyor, onu anlatıyordu. Şimdi rüya deyince hemen Selim Han'ın sabahki davranışı aklına geliyor Hasan Can'a. Hemen anlat öyleyse diyor. Tabii o anlatmak istemiyor. Diğerleri diyorlar ki hani anlatmaya memurdun sen, görevliydin, anlat öyleyse. Kendisine ısrar ediyorlar. Bunun üzerine kapıcıbaşı Hasan Ağa rüyayı anlatmaya başlıyor. Ve diyor ki dün gece yarısı sarayın diş avlusu çok şiddetli bir şekilde çalındı.
Kapı.
Ve hemen diyor kalktım, abdest aldım, avlu kapısı. Hemen dışarı çıktım, kapıyı bir açtım, ne göreyim? Derya misali asker. Önde de dört nurani zat. Birisi, ben Hazreti Ebu Bekir'im, öndeki o zatlardan birisi. Bu Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Osman. Hazreti Ali Efendimiz'de de Peygamber Efendimiz'in sancağı şerifi vardı diyor. Resulullah Efendimiz'den Selim Han'a selam getirdik. Kendisini hizmete bekliyor diye anlattılar diyor. Ve kayboldular. Bunun üzerine Hasan Can, kapıcıbaşı Hasan Ağa'yı tuttuğu gibi hemen doğru Selim Han'ın huzuruna getiriyor. Ve diyor ki, sultanım, bu Hasan kulumuz görmediyseler de kapıcıbaşı Hasan Ağa kullarınız bir rüya görmüşler. Müsaade ederseniz anlatsınlar diyor. Selim Han anlatmasını isteyince kapıcıbaşı Hasan Ağa bu rüyayı baştan sona anlatıyor aynı şekilde. Ve Selim Han gözyaşları ile rüyayı dinliyor ve ya Hasan Can diyor, sen bilmez misin ki biz sana her zaman söylediğimiz gibi bizim ecdadımız Cenab-ı Hak tarafından bir yere sefere memur edilmedikçe yola çıkmazlardı. Biz bir tek biz dahi öyleyizdir. Şimdi tiz zafer davullarımız çalınsın diye irade buyuruyorlar. Selim Han Hasan Can'a her zaman söylerlermiş. Bizim ecdadımız Osmanlı padişahları için, kendisinin ataları için Cenab-ı Hak tarafından bir yere sefere memur edilmedikçe yola çıkmazlardı. Onlar hareket etmezlerdi dermiş. Bir biz behrement olamadık, onlar gibi olamadık dermiş. Selim Han böyle söylermiş. Şimdi böyle bir hadise yaşanınca biz diyor bu şekilde olmadan hareket etmeyiz diyor. Şimdi zafer davullarımız çalınsın. Şimdi çok kıymetli Tegeret FM dinleyicileri, ben konuştuğum her yerde bazen bu hadiseyi anlattığım zaman şunu söylerim. Yavuz Sultan Selim de aynı rüyayı görmüş. Aynı rüyayı görmüşler. Ve ona rüyasında deniyor ki bu rüyayı Hasan Ağa kulumuz da gördüler. Hasan kulumuz da gördüler. Şimdi Selim Han Hasan kulumuz gördü deyince bunu Hasan Can görmüştür diye kendisini sıkıştırıp duruyor. Niye anlatmıyor diye de tacip ediyormuş. Tacip ediyor.
Sohbet arkadaşı.
Yani neden acaba gizliyor, niye anlatmıyor, o görmüştür diye. Şimdi şayet Selim Han bu rüyayı kendisi anlatsaydı, Hasan Can böyle bir rüya gördüm ben diyerek anlatsaydı, ben bugün burada bunu anlatamazdım. Hiçbir yerde de anlatamazdım, hiçbir yerde de yazamazdım. Kayı kitabında da kıymetli Mehmet Çolak Bey kitabınız var mı diye sordu. Kayı 3 kitabında bu hadiseyi de, bunları Yavuz Sultan Selim Han'ı anlatmıştık. Orada geniş bir şekilde de yazdım, orada da yazamazdım. Niye? Şeyhin kerameti kendinden menkul derlerdi. Kendi anlatıyor. Doğru mu değil mi? Değil mi? Yani evet. Doğru mu acaba? Değil mi? Yani kendi uydurabilir insanın bir şey anlatan. Veya çok rahat acaba der adam. Yani inanıp inanmamakta biraz daha böyle serbest kalır. Siz de çok fazla ısrar edemezsiniz. Kimi güvenir ona, doğrudur der. Kimi de yok acaba, sefere çıkmak için bir vesile uydurdu ifade eder. Ama dikkat et, Selim Han bunu anlatmadı. Hasan Can'a çok ısrar etti ama kendisi anlatmadı. Çok da neden anlatmıyor diye de merakta kaldı. Hasan Can Kapıcıbaşı Hasan Ağa anlattıktan sonra Selim Han da aynı rüyayı gördüğünü söylüyor. Burada bir husus daha da var. Buradan çok önemli. Şimdi Selim Han bunu kim görmüştür dedi? Hasan Can görmüştür diyerek. Demek ki hani bizde bir söz vardır. Meşhur harabat ehline hor bakma, saki defineye malik viraneler var. Kimseye hor bakma, kimseyi hor görme, kimseyi aşağı görme, kimin ne olduğu bilinmez. Yine her geceyi Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil denir. Değil mi? İnsanlara evet. Hor bakma, insanlara aşağı görme, aşağılama. Sen bilemezsin kimin rütbesi daha yüksektir, kimin makamı daha yüksektir. Bunu bilmek mümkün mü? Onun için sen insanları hani dini bakımdan hep kendinden yukarı bil. Kendini aşağı bil vardır. İnsanları kendin iyi gör, yüksek gör. Dolayısıyla burada biz işte böyle bir dersler de çıkartıyoruz. Yani bir kapıcıbaşı Hasan Ağa. Kapıcıbaşı ama hangi noktada, hangi durumda? Evet. Üstünlük takva iledir diye meşhur husus vardır. Dolayısıyla buradan çıkartılacak işte bu da seferin manevi bir işareti diye anlatılır. Seferin manevi işareti. Yani bu rüya Yavuz Peygamber Efendimiz Selim Han'ı hizmetine bekliyor.
Bizzat görevlendiriyor.
Hizmetine bekliyor. Evet. Aslında burada tarihin durumu incelenirse burada çok ciddi bir hakikat payı da vardır. Çok iyi incelenirse Portekizliler o bölgeye doğru Sana, Cidde, Mekke ve Medine tehdit altında aslında. Osmanlıların bu tarihten sonra Portekiz'le mücadeleleri başlayacaktır. Hindistan'a Aceh'de, denizlerde, okyanusta Portekiz'le mücadele başlayacaktır. Yani bunlarla Arapların, Çerkezlerin, Memlüklerin baş etmeleri mümkün değildir. O de orada, o bölgede Osmanlılar olmasa, o bölge o dönemde Hristiyanların ve Portekizlilerin hakimiyeti altına girebilirdi. Mekke ve Medine tehdit altında bulunabilirdi. Yani dünyanın siyasi durumunu, konumunu da iyi takip etmek lazım. Acaba o bölgelerde neler oluyordu? Memlüklerin donanması yok. Osmanlı'dan donanma istiyorlar. Memlüklerin topu yok. Venediklilerden top alıyorlar. Silah alıyorlar. Sen mi İslamiyet'i koruyacaksın? Sen mi İslamiyet'i yayacaksın? Sen mi o bölgeye hakim olacaksın? Yani orada Peygamber Efendimiz Selim Han'ı hizmetine bekliyor. Sözünün arka planında siyasi vaziyeti çok iyi değerlendirmek lazım. Ve ondan sonra Selim Han'a söz söylemek lazım, konuşmak lazım. Olayları bilmeden körü körüne sadece bir neticede neden işte geldi falan. Neden geldi denmez. İşte onu araştıracaksın, bakacaksın, okuyacaksın. Yani, Portekizliler o bölgeleri alsalardı, Mekke ve Medine'yi talan etselerdi, Mısır'ı mahvetselerdi. Buyurun şeye bakalım. 800 sene Endülüs Emevilerinde, Endülüs Emevileri İspanya'da hüküm sürdüler. İspanya Müslümandı. Hem de 8 asır bu dile kolay. 800 sene biz Endülüs'e İspanya bugün değil mi? Evet. Kurtuba. Burası bir İslam beldesiydi. Bir tane Müslüman yok.
Şu anda evet.
Bir tane yok ettiler. Kafirin acıması yok. Yok ediyor. Balkanlar. Daha dün Kosova'da yaşananlar. Bosna Hersek'te yaşananlar. Ortadoğu'da bunları görsün. Yaşananlar. O zaman acaba Osmanlı'ya ne derdi bugün tenkit edenler? Acaba ne söylerlerdi? Ben merak ediyorum. Portekiz gelse de yakıp yıksalardı. Acaba ne diyeceklerdi? Dolayısıyla ırkçılık çok tehlikelidir. Yani sen ben değil, biz olmalı. Sen ben işine girildiği zaman felaket olur. O zaman köylüsüne kadar değil mi eski Türklerde 3 kişi bir araya geldi mi hemen devlet kurmak? Şuralı buralı şucu bucu olmaz olur mu?
Olmaz.
Yani benim memleketlim, benim köylüm, benim işi her şeyde layık olana, ehline vermek. Bugün bile adam kayırmacılık, adam işe göre kendi arkadaşını almak, kendi köylüsünü almak, kendi şehirlisini almak. Bunlar devletimizi ilerletmeyen hususlardır. Bu vatanın bütün evladını kendi köylüsü gibi, kendi akrabası gibi, kendi komşusu gibi görmek lazım. Şu bu dememek lazım. Şu ırk bu ırk dememek lazım. Bu vatanda yaşayan herkesi sadece ehil olanı, o işin en ehli olanı seçmek lazım. İşi yapanı seçmek lazım.
Çünkü aynı gemideyiz.
Aynı gemide. Hep beraber bu vatan aynen öyle. Bu son derece önemli bir husustur.
Bu biraz da günümüz konularıyla aslında
evet.
Güzel bir açıklama oldu. Oturduğun yerden ahkam kesmekle olmaz.
Çok doğru.
Tarih gerçekten ibret alınacak bir dal.
Evet, işte rüya hadisesi de böyle.
Evet.
Ve buradan şimdi neler oldu diyeceğiz. İş evet. Nereye vardı? Osmanlı elçilerini hem de alimleri gönderiyor. Memlükler hapsediyorlar. Ulemadan hapsediyorlar. Göndermiyorlar. Ve Sinan Paşa'ya da müsaade etmiyorlar. Bunun üzerine Sinan Paşa Yavuz Sultan Selim Han'a hemen durumu arz ediyor. Ve Selim Han yine İstanbul'dan çıkarken seferi Şah İsmail olarak söylüyor, yeniliyor, ifade ediyor. Ancak Kayseri'ye geldiği zaman 13 Haziran'da Kayseri'ye geldiği zaman artık seferin elçilerini de bırakmadığı için Memlükleri üzerine olduğunu açıkça ilan ediyor. Tabii bunu ilan etmeden önce alimlere danışıyor. Yani bir mülhit, bidat ehli bir devletin üzerine yürürken, giderken yol kesene ne lazım gelir diyor. Yol kesene ne lazım gelir? Bidat ehli, peygamber düşmanı, yani Şah İsmail benim seferim onların üzerinedir.
Eshab-ı
devlet düşmanları, eshab-ı kiram düşmanı. Bunların üzerine giderken yol kesen bir devlete, bir sünni devlete yol keserse, sünni bir İslam devleti yol keserse buna ne yapmak lazım gelir diye ulemaya soruyor. Nitekim ulemadan Hoca Zade Mehmet Efendi, kim ki bir kavmi sevse ondandır, düşmana yar olan da düşmandır. Kim ki bir kavmi sevse ondandır, düşmana yar olan da düşmandır. Kim Kızılbaş'a çıktı arka, biz dahi çekeriz ona pala. Yani kim de onlara arka çıkarsa biz de palamızı, kılıncımızı ona çalarız diyor. Yine Zembilli Ali Efendi, meşhur Şeyhülislam, Osmanlı alimlerinin en meşhurlarından, mülhitlere yardım eden de mülhittir diyor. Olur. Aynı şekilde harp etmek lazım gelir diyor. Onlarla da. Yani Yavuz Sultan Selim Han'a aynı şekilde. Çünkü yol kesiciler. Yolu kestiler Selim Han'ın gittiği bir düşman üzerine giden. Ve dolayısıyla alimler de önünde bu noktada fetvaları alıyor. Ve ondan sonra da seferin Memlükler üzerine olduğunu Kayseri'ye geldiğinde ilan ediyor Selim Han. İşte bunun üzerine Kansu Gavri yanındaki elçileri hemen Selim Han'a gönderiyor. Kansu Gavri'nin hedefi neydi? Osmanlılar İran üzerine gidecekti. Ve Osmanlıları arkadan vuracaktı. Arkadan vuracaktı. Selim Han'ın tabii çok da siyasidir. İran üzerine ilan etti. Şah İsmail benim üzerime geliyor zannetti Kayseri'ye kadar. Orada durumu gördü. Memlükler üzerine dedi. Ve Şah İsmail benim üzerime geliyor diye yerinden kıpırdayamadı. Orada kaldı. Birdenbire Elbistan'dan Memlük topraklarına giriverecektir Yavuz Sultan Selim. Şah'ın hareket kabiliyetini bitirdi.
Zaten bıyıklı Mehmet Bey.
Dolayısıyla orada onlar o bölgede gerçi savaş dolayısıyla geleceklerdir bu tarafa. Ama yani bu savaşa katılmak için oradan hareketleneceklerdir. Ama Şah İsmail'in hareketi kaldı, hareketsiz kaldı. Çünkü oradan artık ordusunu alıp oraya gelmesi 3 aylık bir hadise. Onu bitirmiş oldu. Selim Han müthiş bir, aynı zamanda gerçek bir komutandır. Müthiş cihangir bir komutandır. İyi bir mareşaldir. Yani orduları sevk etmede, siyasette son derece usta birisidir. Osmanlı padişahların içerisinde savaş taktiği bakımından yine en önde gelen padişahlardan bir tanesidir. Bakın bu hareketi bile bunu çok iki devleti birleştirmemek açına müthiş bir siyaset güdüyor. Böylece İslam dünya bir Memlükler üzerine giderken savaşın meşruiyetini de kazanıyor. Yani benim şeyim onlar üzerine. Ama yolu kesti. Arkadan vuracak. İran üzerine diyor. İran orada kalıyor. Şah İsmail. Memlükler gelmiş Halep'e kadar. Halep'e doğru yöneliveriyor.
Evet.
Böylece birleşmelerine de hiçbir imkan ne yapmamış oluyor? Bırakmamış oluyor. Ve hemen elçilerini gönderiyor Elbistan'dan. Çünkü kendisine gelmesini istemiyor Kansu Gavri. Moğol bay diye bir asker onu hemen gönderiyor. Benim üzerime gelmesin. Osmanlı alimlerini gönderiyor. Elçilerini. Ve bunlar Selim Han'ın huzuruna geldiği zaman elçiler ki Zeyrekzade var bunların içerisinde ulemadan meşhur alimlerden bir tanesidir Zeyrekzade. Zeyrekzade kendilerine reva görülen çok ağır muamelleri anlatıyorlar. Yere yıkmışlar, öldüreceklermiş. Ulemadan bir zat. Kansu Gavri zor mani olmuş. Yanındaki adamlar elçileri yıkıp öldürecekler. Hakaretler, çok hakaretler. Bu şeyi anlatıyor ve bunların diyor barış sözü havada askıda bir sözdür. Bunlar kesinlikle barış yapmaz ve seni arkadan vururlar diyor Selim Han'a. Bu arada Moğol Devedar da Devedar dedikleri elçileri silahlı, pusatlı ve asker. Huzuruna çıkınca Selim Han gazaba geliyor.
Bu nasıl elçi?
Bu nasıl elçi? Yani bu diyor Kansu Gavri bir alim bulamadı mı elçi göndermiyor diyor. Ve adamın hemen yıktırıyor. Onun başını tıraş ettiriyor. Soyuyor, bir çuval geçirtiyor üzerine ve bir uyuz bir eşeğe ters bindiriyor ve öyle gönderiyor.
Bu çuval meselesi biraz şey ama hocam.
Yani Soğuk Savaş'ı Selim Han elçilerine bir muameleyi de aynı şekilde ve en ciddi sert bir şekilde uygular.
Evet.
Selim Han Fehim Bey ifadelerinden sanki burada da savaşa giremeyeceğimiz gibi evet. Anlaşılıyor.
Hocam her hafta böyle yapıyorsunuz da konuşalım. Şimdi Selim Han'ın ne kadar büyük bir komutan olduğu şuradan da belki söyleyebiliriz. 3-4 programdır kendisini anlatıyoruz.
Herhalde bir miktar daha devam edecek. Evet. Dinleyicilerimizin evet. De hoşuna gidiyor. Teşekkür ediyorlar. Ben bütün TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Ve haftaya inşallah görüşmek üzere.
Biz de teşekkür ederiz. Programı kapatırken şöyle bir şey söyleyeyim. Yavuz Sultan Selim Han'ın kabri açıldı. Bir tadilat geçirmişti.
Doğru.
Ziyarete açıktır. Arz ederiz. Sevgili TGRT FM dinleyicileri, bir tarih ve insan programının sonuna geldik. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı ve sunduk. Teknik yapımda Muhittin Sami Yaygınöl kardeşimize yardım etti ve ben Deniz Fehim Harmanç'a sundum. Hepinize iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın efendim.